Ayrım 19.
Sayfa 192. Köşk her an saldırıya uğrayabilir. Meclisin polisi, komiseri tabancasını kapıda bırakıp içeri girerken bu çete meclise yanlarında bombaları tepeden tırnağa silahlarını kuşanarak gelebiliyorlardı. Hiç kimseden izin almadan toplantı salonuna bakabiliyorlardı. Cemal Şener, Topal Osman olayı, Mahir İzden aktarıyor. Etik Yayınları İstanbul, 2004, sayfa 103. Çankaya'da resmi muhafız kıtası kurulmadan önce Mustafa Kemal Topal Osman ve çetesi tarafından korunuyordu. Bu görevi devralmak üzere düzenli bir muhafız taburu kurulmuş, başına da İsmail Hakkı Tekçe getirilmişti. Topal Osman'ın çetesine artık ihtiyaç kalmamıştı ama bunu onlara bir türlü kimse cesaret edip de söyleyemiyordu. Sonunda korkulan olmuş, Topal Osman çetesi Mustafa Kemal'i hedef almıştı. Topal Osman'ın Çankaya'yı tehdit ettiği gün yaşananları Rıza Nur şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal büyük salonunda kanepede oturuyor. Önüne eğilmiş. Yüzü tam sarı toprak gibi. Kımıldamıyor. Beni karşısına oturttu. Baktım İsmet de karşısında oturuyor. Tayyareci Fuat ile daha sonra dahiliye vekili olan Recep ayakta. Sanki bal mumundan yapılmış iki heykel gibiydiler. Bir süre put gibi durduk. Neden sonra Mustafa Kemal ne yapacağız dedi. Dedim ki bence bir an bile durmayın Ankara'ya inin. Mustafa Kemal Osman sakindir ben onu oyaladım ama mecliste ne yapacağız diye karşılık verdi. Biz İsmet'le döndük gittik Erkan-ı Harbiye'de yattık. Rıza Nur adı geçen eser cilt 2 sayfa 389. Tehlikeli bir durum vardı. Köşk her an saldırıya uğrayabilirdi. Kalpaklı Latife, portakal sandıklarının üzerinde. Beklenen oldu. Topal Osman çetesi Çankaya'yı kuşattı. Latife'nin kız kardeşi Vecihe de oradaydı. Vecihe İlmen, yıllar sonra yakın akrabalarına o gün yaşadıklarını anlatmıştı. Bu anlatım, Topal Osman olayının bilinmeyen bir yönünü gün ışığına çıkartıyor. Milli mücadelenin lideri tehdit altındaydı. Kısa bir tartışma yaşandı. Önemli olan Mustafa Kemal Paşa'nın yaşamıydı. Ona bir şey olursa zaten hiçbiri hayatta kalamazdı. Dışarıdakilerle pazarlık başladı. Adet olduğu üzere kadınlar ve çocuklar önden çıksın dediler. Plan şuydu. Mustafa Kemal Paşa kılık değiştirerek kadınlar ve çocuklarla birlikte dışarı çıkacaktı. Fakat evin içinde de birilerinin kalması gerekiyordu. Latife muhafızlarla birlikte evde kalmaktan yanaydı. Ben onları oyalarım diyordu. Mustafa Kemal Paşa önce şiddetle itiraz etti. Ancak Latife'nin inadını bilirdi. Vecihi bir çarşaf buldu getirdi. Mustafa Kemal çarşafı giydi. Baldızı Vecihe ve hizmetkar kadınlarla birlikte dışarı çıktı. Latife de bu arada onun kalpağını kafasına takmıştı. Erlerden birine ''Mutfaktaki portakal sandıklarını getir.'' dedi. Sandıkları pencerelerin önüne dizdiler. Evde ışıklar yanıyor ve bahçeden bakıldığında içeridekiler fark ediliyordu. Boyunun kısalığı dışarıdan fark edilmemeliydi. Latife portakal sandıkları üzerinde bir ileri bir geri yürüyor, dışarıdan gelen habercilerle iletilen mesajları evde Mustafa Kemal varmış gibi alıp cevap veriyordu. Ölüm tehdidi altında çeteyi oyalamayı sürdürüyordu. O sırada Mustafa Kemal Topal Osman'a karşı yürütülecek harekatı planlıyordu. Sonunda Topal Osman'ın adamları eve kurşun yağdırmaya başladılar. Ardından eve girdiler. Mustafa Kemal'in gittiğini anlayınca çılgına dönüp ne buldularsa parçaladılar. Onların aradığı Mustafa Kemal'di ama ellerinden kaçırmışlardı. O sırada Topal Osman çetesi muhafız taburu tarafından sarıldı. Latife'ye zarar vermeye zamanları kalmamıştı. Rauf Bey'in anılarından kuşatmayı Mustafa Kemal'in yönettiği anlaşılıyor ama o olayı Latife de yanlarındaymış gibi anlatıyor. İstasyondaki dairede yemek yerken bir de baktım Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım beraber otomobille geldi. Mustafa Kemal Paşa, muhafız taburu kumandanı İsmail Hakkı Bey'i çağırdı ve nereden ne suretle hücum edilmesi gerektiğinin krokisini çizerek kendisine anlattı. Ben sabırsız ve heyecanla istasyon platformunda bir aşağı bir yukarı gidip gelerek durumun alacağı şekli beklerken Fethi Bey aklıma geldi. O da Çankaya'da idi. Mustafa Kemal Paşa'nın köşküne yakın bir yerde oturuyordu. Üstüne varılacağını sezince Osman Ağa'nın yukarıdan fırlayıp hücum ettiği Çankaya Köşkü'nde kimseyi bulamayınca kapıyı kırıp paltoları filan parçalayarak ortalığı karmakarışık ettiğini haber almışlardı. Ya Fethi Bey'in hanımını dağa kaldırmaya kalkarsa ne yaparım diye hemen Fethi Bey'e haber gönderdim. O da hanım hasta, çıkamam, gelemem diye cevap gönderdi. O esnada Çankaya istikametinden silah sesleri başladı. Bir müddet sonra haber geldi. Osman Ağa 6 yardımcısı ile vurulmuş ve ele geçirilmişti. Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, 2 cilt. Emre Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 129. Rıza Nur'un anlatımı şöyle. Sabaha karşı bir yaylım ateşi gürültüsü ile uyandım. Şafak sökmek üzere idi. Yani bizim Çankaya'dan hareketimizden 3 saat falan sonraydı. Yataktan fırladım. Yanımdaki odada yatan İsmet'in odasına gittim. Baktım pencereyi açmış bakıyor. Nedir diye sordum. İşte akşamki iş, müsaademe dedi. Anlaşıldı, giyindik, indik. Osman'a teslim ol demişler, olmamış, silaha davranmış. Mustafa Kemal bizden sonra Rauf'un evine inmiş. Rıza Nur, adı geçen eser, 2. cilt, sayfa 382-383. 2 Nisan günü sabah saat 7'de istasyonda Başvekil Rauf Bey, Milli Müdafaa Bakanı Kazım Paşa'nın Özalp yaverine telefonla şunları yazdırmıştı. Bugün saat 6'dan beri Çankaya'da Gazi'nin köşkü civarında muhafız taburuyla Osman Ağa taburu arasında müsaademe başladı. Osman Ağa ve 10 kadar maiyeti maktul düşmüş. Gazi Latife Hanım'la birlikte istasyonda Rauf Bey'in yanında İsmet ve Kazım Karabekir Paşaların gelmesini istiyorlar. Derhal gittim. Gazi'yi çok müteessir buldum. Muhafız Nizamiye taburunun kendi dairesini delik deşik ettiklerini anlattı. Neticede Osman Ağa taburuyla anlaşırlar mı diye endişe ediyorlardı. Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası, İnkılap Hareketlerimiz, Emre Yayınları, İstanbul, 2000, sayfa 128. Evin delik deşik edildiği ifadesi Rıza Nur'da da yer alıyor. Sonradan Latife'nin bana söylediğine göre Osman, Mustafa Kemal'in evine kurşun atmış. Hatta dolapta hanımın elbiseleri delinmişti. Rıza Nur, adı geçen eser, sayfa 385. Latife ölümün eşiğinden dönmüştü. Bu ilkti ama son olmayacaktı. Meclis yara almıştı. Kılıç Ali anılarında Ali Şükrü soruşturmasını Gazi'ye kadar götürdüklerini, İstinaf Mahkemesi Savcısı Ankaralı İbrahim Bey ile Ankara Polis Müdürü Çerkez Neşet Bey'in köşke giderek bu konuda Gazi'nin de ifadesini aldıklarını söylüyor. Kılıç Ali'nin anıları, sayfa 193. Gazi'nin Cevat Abbas Bey'e Ali Şükrü Bey ve matbaası hakkında söylediği sözlerin yarattığı spekülasyon işi bu noktaya vardırmıştı. Kazım Karabekir, adı geçen eser, sayfa 129. Bir grup adamıyla birlikte öldürülen Topal Osman gömüldüğü mezardan çıkartılıp meclisin kapısına topuğundan asılmış, bütün dünyanın dikkatle izlediği Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya önünde bir yara almış. Çankaya'daki huzurlu ortam kesintiye uğramıştı. Henüz barış anlaşması imza edilmemişti. Muhalif bir mebusun öldürülmesi, ardından cinayeti işlemekle suçlanan kişinin yargı önüne çıkartılmadan çatışmada yok edilip sonra da meclis önüne asılması hiç de istenen şeyler değildi. Topal Osman üzerine bir araştırma kitabı yazan Cemal Şener, bugün sağ kesim Topal Osman'ı sevmez, Kemalist sol diye kendini ifade edenler de Topal Osman'a sahip çıkamıyor, diyor ve ekliyor. Onu savunan tek kesim sağı ile solu ile Giresunlular. Cemal Şener, adı geçen eser, sayfa 115. Cinayeti işleyen Topal Osman'ın Giresun'un tepesinde bir anıt mezarı var. Giresun'un en büyük caddesinin adı da Osman Ağa. Cinayete kurban giden muhalif siyasetçi Ali Şükrü'nün ise Trabzon'da bir heykeli var. 17. Latife milletvekili olmak istiyor. Lozan görüşmeleri sonunda imzalanacak barış anlaşması her şeyden önemliydi. Meclisten yenileme kararı çıkmış, seçime gidilecekti. Yeni rejimin kadınlara oy hakkı konusunda bir karar vermesi gerekiyordu. Latife, Adana gezisinin ardından kadınların siyasi hakları için Mustafa Kemal'e baskı yapmaya başlamıştı. Yaver Salih, anılarında Latife'nin tavrını şöyle anlatıyor. Latife, milletvekili olacağım diye tutturdu. Kadınların oy verme hakkı yoktu ve elbet seçilemezdi. Fakat Gazi Paşa'yı sıkıştırıyor, kadınlara oy hakkı tanınmasını ve seçme hakkı ile birlikte seçilme hakkı da verilerek milletvekili olmasının sağlanmasını istiyordu. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 148. Latife, bir doğu ilinden Ağrı'dan aday olmayı hedefliyordu. Muammer Erboy'la görüşme. Çevredeki erkekler onun bu talebine sinirlenmişlerdi. Kadına bak, her şey tamam da bir de milletvekili olmak istiyor. Sen zaten milli liderimizin karısısın. Böyle taleplerle onu mahcup etme, diyen bakışlarla bakıyorlardı ona. Latife, İngiltere'de okurken kadınların seçme ve seçilme hakkını 1918'de elde ettiklerini, aynı yıl Avam Kamarası'na ilk kadın milletvekilinin girdiğini biliyordu. Fransız ihtilalinin kadın hakları açısından bir şey getirmediğini ama Avrupa'nın pek çok ülkesinde kadınların siyasi haklarını elde ettiğini de. Finlandiya, Norveç, Sovyetler Birliği, Almanya, Avusturya, İsveç, Letonya, Polonya, Estonya, Hollanda, Belçika, İsveç, Amerika, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ermenistan, Azerbaycan, Burma, Moğolistan, Tacikistan, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar oy kullanıyor, milletvekili olabiliyordu. 50 yıldır süren kadın mücadelesi ürün vermeye başlamıştı. Türkiye'de de kadınlar yeni rejimle birlikte siyasi hak isteğini yüksek sesle dile getirmekteydiler. Nezihe Muhittin öncülüğünde bir grup kadın siyasi hak talebiyle ortaya çıkmıştı. Matlube Ömer, Kıbrıslı Azize ve Güzide Osman öne çıkan isimlerdi. Kadınların kurtuluşuna dair net fikirleri olan Latife, Çankaya'da bulunduğu süre içinde bir kadın hakları savunucusu olarak davrandı. Fikrini soran yabancı gazetecilere görüşlerini açıkça savundu. Batı basını da Mustafa Kemal'in evlendiği kadından sufrajet, seçme seçilme hakkını savunan kadınlar böyle anılıyordu ve kadın hakları savunucusu olarak söz ediyordu. Türkiye'de kadınlar çocuk kabul ediliyor, seçme ve seçilme hakkı denildiğinde hatıra yalnız erkekler geliyordu. 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasada meclis üyelerinin sadece erkeklerden oluşacağına dair bir madde yoktu. Ancak gerçek böyleydi. Yeni seçim kanunu hazırlanacak, meclis yenilenecekti. Ancak aynen meşrutiyet döneminde olduğu gibi ülkede hiç kadın yokmuşçasına her 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçmek esası izlendi. Kadınlar gelişip haklarını elde edene kadar aile fertleri arasında aile reislerine oy vermiş sayılsın denildi. 3 Nisan 1923'te seçim kanunu görüşülürken tek bir itiraz yükseldi. Bolu mebusu Tunalı Hilmi Bey. Seçmek ve seçilmek hakkını vermiyorsunuz fakat kadınları saymıyorsunuz da deyince gürültüler başladı. Arkadaşlar, mübarek savaşımızın bu millete bıraktığı analar bugün erkeklerden fazladır. Ayaklarınızı vurmayınız beyefendiler. Benim mukaddes analarımın, bacılarımın başına vuruyorsunuz ayağınızı deyince gürültü patırtı nedeniyle oturuma ara verildi. Tezer Taşkıran, Cumhuriyet'in 50. yılında Türk Kadın Hakları, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1973, sayfa 97-99. 18 Nisan 1923 günü Ahmet Emin ve Asım Bey'in US çıkarttığı Vakit Gazetesi kadınların siyasi hakları konusunda bir anket başlattı. Kadınları intihap, seçme seçilme hakkı başlıklı anket büyük ilgi gördü. Vakit'in yarattığı tartışma ortamı kadınların siyasi hak talepleri için elverişli bir zemin yarattı. Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, Metis Yayınları, İstanbul, 2003, sayfa 122. Seni de aday göstereceklermiş. Anket ilgi görünce Vakit Gazetesi, kadınlardan mebus namzedi kim olabilir sorusunu eklemişti. Gelen yanıtlar içinde namzet olarak Latife'nin de adı geçiyordu. Vakit'teki anket Çankaya'da da dikkatle izlenmekteydi. Bir akşam baş başa yemek yerlerken Mustafa Kemal Latife'ye sordu. Bugün Vakit Gazetesi'ni gördün mü? Senin İstanbullu bir adaşın Latife Bekir Hanım kadınlara erkeklerle eşit haklar istiyor. Eğer siyasal haklarını ele geçirirlerse seni İstanbul'dan milletvekili göstereceklermiş. Ben de kendileri gibi düşünüyorum paşam, dedi Latife. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Nasıl? Kadınlarla erkeklerin eşit haklar içinde yaşamasını. Bunu istediğimi sana birçok defalar söyledim. Peki milletvekilliğini bana yakıştıramıyor musunuz? Bunu nereden çıkartıyorsun? Gerçi ben kadınların meclise girmelerinden yanayım ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Evimde rahat etmek isterim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 177-178. Yaverlerden birinin getirdiği bir şifreyle konuşma burada kesildi. Latife, siyasi temsil talebinde ısrarlıydı. Millet meclisine girmeyi hayal etmesi, onun kadın hakları açısından durduğu yeri ve mücadeleci karakterini sergiliyordu. Kadınlar Halk Fırkası. Kadın çevresindeki siyasi canlılık 30 Mayıs 1923'te zirvesine ulaştı. Nezihe Muhiddin'in başını çektiği 13 kadın siyasi hakların elde edilmesi için mücadeleye başladıklarını duyurdular. Nezihe Muhiddin, Şükufe Nihal ve Latife Bekir'in de aralarında yer aldığı kadınlar önce bir şura toplayacaklar, ardından oluşturacakları siyasi cemiyetin programına karar vereceklerdi. Girişimci heyette yer alan isimlerden Latife Bekir, Mustafa Kemal'in Latife'ye adaşın diye söz ettiği kadındı. 15 gün sonra toplanan Kadın Şurası'nda Kadınlar Halk Fırkası adı altında bir siyasi parti kurmaya karar verdiklerini açıkladılar. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser, sayfa 123. 13 Haziran 1923 tarihli The Nation dergisinde Arthur Moss, Florence Gilliman imzasıyla yayımlanan Türk Efsanesi başlıklı yazıda oy hakkının artık cins, renk ve ırk farkı gözetilmeden uluslararası bir özellik kazandığı belirtilerek Türkiye'de de son derece güçlü bir kadın partisinin varlığına dikkat çekiliyor. Türk Kadınlar Partisi'nin ABD'deki Ulusal Kadınlar Partisi'ne yakın gücü var. Kemal de kısa bir süre önce bu partinin liderlerinden biri olan Latife Hanım'la evlendi deniliyor. Adı geçen partinin oy hakkı elde etme serüvenini merak edenler için Demir Çeneli Melekler adıyla çekilen belgesel tadındaki filmi izlemelerini öneriyorum. Latife bu partinin liderlerinden biri değildi ama anlaşılan söyleminde bu girişimin önderliğiyle aynı dili kullandığı için böyle bir yorum yapmışlardı. Salih Bey'in aktardığına göre Latife siyasi haklar konusunu sorun yapmakta ısrar etti. Seçim kanunu kadınları çiğneyen maddelerle kanunlaştıktan sonra da Latife talebinden vazgeçmemişti. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 177-178. Çankaya'da hem kendisi için hem de hemcinsleri için siyasi hak talep eden bir kadın vardı. Mustafa Kemal seçim öncesi çok yoğun bir faaliyet yürüttü. Bu listelerin hazırlanmasına ve çeşitli temaslarına Latife'yi de kattı. Yakın arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'yı 1923 seçimlerinde aday olması için ikna etmeye Latife ile birlikte gitmişlerdi. Latife Hanım'la birlikte oturduğum havuzlu köşke gelerek beni aldılar ve ayrılmamaklığımı rica ettiler. Ben de artık muntazam beraberlerinde bulundum, diyecekti anılarında Kazım Paşa. Kazım Karabekir, adı geçen eser, sayfa 138. Kazım Paşa, 1. Meclis'teki muhalifleri dışlamak amacıyla oluşturulan seçim komitesine itibar etmemişti. Ülke oylarını yönlendireceğini düşünerek muhalif kalıyordu. Bunu hürriyet kavramına ters bulmuştu. Dışta da itibar kaybına neden olacağını söylüyordu. Ancak kendisine yapılan ziyaret sonunda komitede yer aldı. Latife imzasıyla Lozan'a şifreli mektup. Latife'nin milletvekili olma isteğini fark eden Mustafa Kemal onu siyasi işlere dahil ediyordu. Lozan'a İsmet Paşa'ya gönderilecek şifreli mektubu da Latife'ye yazdırdı ve 30 Mayıs 1923 tarihini taşıyan mektup onun imzasıyla postalandı. Bu ilginç mektup İnönü arşivinde duruyor. Latife'nin imzasını taşıyan mektubun hitap biçimi çoğul. Muhterem kardeşimiz İsmet Paşa Hazretlerine, memleketi sükun ve saadete isal ulaştırma için sarf ettiğimiz himmet ve ecreylediğimiz mücadelenin kıymeti çok büyüktür. Sizi sıkan bazı ufak tefek muamelelere ehemmiyet vermeyecek kadar vüsat, geniş ve azameti ruha, büyük ruh malik olduğunuzu bildiğimizden fazla endişe etmiyoruz. Biz tahmin buyuracağınız derecede çok ve boğucu meşagilin meşguliyetler içindeyiz. Fakat Allah neticeler müsbet ihsan ediyor. Ancak en büyük zafer ve saadetimiz sizin memleket için ihraz eyleyeceğiniz, elde edeceğiniz parlak muvaffakiyet olacaktır. Emniyetle buna intizardayız, bekliyoruz. İki günden beri misafirimiz olan Fevzi Paşa Hazretleri ile birlikte hep fezailinizi, faziletlerinizi tezkar etmekteyiz, anmaktayız. Bu sıkıntılı ayrılık günlerinin artık uzamayacağını düşünüyoruz. Tahassürle, hasretle sizi yad ederiz. Muhterem refikanız hanımefendinin muhabbet ve samimiyetle gözlerinden öperim efendim. Latife Mustafa Kemal. Utkan Kocatürk'ün Atatürk çizgisinde Geçmişten Geleceğe adlı kitabından.